Prometheus. Seslendiren Akın Altan. 1. Ateşi getiren Prometheus. Dünya karanlıklar içinde. Daha pek yeni olan dünya, hiç de hoş, rahat yaşanılacak bir yere benzemiyordu. Denizler, okyanuslar, biteviye dalgalanıp kabarıyor, kocaman ülkeleri bir anda sularıyla kaplıyor veya birden geriye çekilerek yeni yeni karalar meydana çıkarıyorlardı. Nehirler, göller de kararsızlıktan, huysuzluktan yana denizlerden, okyanuslardan geri kalmıyor, coşup taşıyorlar, yollarını, yataklarını sık sık değiştirerek istedikleri yerlerden akıp geçiyorlardı. Dünyanın en büyük parçası, vahşi, korkunç hayvanlarla dolu olan sık ormanlarla kaplıydı. Geri kalan parçası da kalın buz tabakalarıyla örtülüydü. Kuzeyden esen soğuk rüzgarlar, buzlar alanının genişlemesini kolaylaştırıyordu. Bu devirde, tıpkı orman mahlukları gibi çıplak ve kıllı insan da yaşıyor, hiç de misafirperver olmayan bu dünyada yiyeceğini güçlükle arayıp buluyor, biraz rahatlığa kavuşmak için çabalayıp duruyordu. İnsanoğlunun hala konuşma dili yoktu. Bir takım vahşice bağırışlarla, mırıltılarla duygularını, isteklerini bildiriyordu. Zaten istekleri de pek basit, pek iptidaiydi. O, yalnız yiyecek bulmayı, büyük ve sonsuz korkusundan kurtulmayı düşünüyordu. Artık dünya yüzünden kaybolmuş olan, yalnız mağaralarda, kayalar arasında iskeletlerine rastlanan o kocaman, korkunç hayvanlarla karşılaşmaktan çekiniyor, kendisinden daha küçük, daha zayıf hayvanlara saldırarak onları öldürmekle yetiniyor, tıpkı korktuğu hayvanlar gibi inlerde, mağaralarda gizlenerek ağaçlar üstünde yaşayarak kendisini koruyabiliyordu. İnsan ayrıca kardan, yağmurdan, buzlardan da korkarak yuvasına çekiliyordu. Ama en çok korktuğu, geceleyin karanlıkta gök gürültüsü, bir de kılıç gibi çakan şimşekti. Batıda güneş kaybolup da karanlık basınca, insan korkudan titremeye başlıyordu. Mağaraların ta diplerine kadar sokularak birbirlerinin ellerini tutarlar, korkudan fal taşı gibi açılmış gözlerini bir noktaya dikerek kaygılı, korkunç bakışlarla birbirlerini süzerlerdi. Her an bir kaplanın fosfor ışıklı gözleriyle veya bir filin keskin dişleriyle karşılaşabileceğini düşünür, korkudan tir tir titrerdi. Çünkü böyle bir karşılaşma İnsan için gerçek bir ölüm demektir. Henüz gelişmemiş basit silahlarla, kuvvetli, yırtıcı hayvanlarla gündüzün başa çıkamayan insanın, geceleyin savaşı büsbütün kaybedeceği besbelliydi. Bu neden böyleydi? Çünkü insanlar hala ateşi bilmiyorlardı. Ateşe benzeyen, göklerden akarcasına inen korkunç yıldırımı görmüşlerdi. Onun çarptığı bir ağacı yakıp kül ettiğini de bilirlerdi. Yıldırımın bir insana, bir hayvana çarpınca öldürdüğünü de bilirlerdi. Ama ateşi yakmayı, yakıp da korumayı bilmedikleri için, güneş battıktan sonra karanlık, kaygı, korku içerisinde kalırlardı. Olimpos'taki Tanrılar. O karanlık, soğuk, korkulu dünyada rahat, sıcak, geceleri bile aydınlık bir yer vardı. Yunanistan'ın kıyılarına yakın, bağlar, zeytinlikler arasında yükselen kocaman Olimpos Dağı. Etrafındaki dağların karla örtülü beyaz tepeleri üzerinde kırmızı, sönmez, tükenmez ateş yükselirdi. Ovadan yukarıya bakanlar bu ateşi bir yanardağ ağzına benzetirlerdi. Halbuki bu ateş aslında yalnız bir ocaktı. Kocaman, güzel bir sarayın içinde yanan büyük bir ocak. O sarayda dış görünüşleri insanlara benzeyen ama kuvvetçe, kudretçe onlardan çok daha üstün olan tanrılar yaşarlardı. Bu tanrılar ölmezler, hep genç kalırlardı. Binbir sıkıntı içinde yaşayan ölümlü insanlar gibi zamanın yıpratıcı etkilerinden uzak bulunurlar, yalnız dünyada her yaşayan varlığın boyun eğdiği kaderden çekinirlerdi. Tanrıların kralı Zeus'tu. Daha önce de o ışıklı tepeyi babası Kronos, zaman idare ediyordu. Nasıl zaman önce yaratır, sonra da yarattığını yok ederse, Zeus'un babası Kronos da yavrularını yutmaya başladı. Ama bu yüzden etrafındakiler arasında bir ayaklanma baş göstermede gecikmedi. Başka tanrıların yardımıyla kundaktaki Zeus, babası Kronos'a lokma olmaktan kurtarılmıştı. Zeus, büyüyüp delikanlı olduktan sonra isyan hareketinin başına geçti. O ben cehenneminin sonsuz karanlıkları içerisine atılmış olan o korkunç tiranı yendi. Zeus, tanrılarla insanların kralı olunca ülkesine düzen vermeye başladı. Kardeşi Neptunus'a denizler, öbür kardeşi Plüton'a ölüler, soluk gölgeler ülkesi krallığını verdi. Hera, Zeus'un karısıydı. Her çocuğu ayrı bir tabiat kuvvetini egemenliği altında tutardı. Apollon, güneş ve aşk tanrısı, Diana, ay tanrıçası, Minerva, bilgi tanrıçası, Mars, harp tanrısı, Venüs ise güzellik tanrıçasıydı. Zeus'un çocuklarından en çirkini olan Vulcanus, o büyük ocağın, sönmez ateşin bekçisiydi. Demircilik de yapar, babası için yıldırımlar hazırlardı. Zeus, sinirlenip öfkelendiği zaman bu yıldırımları insanlar üzerine yağdırırdı. Vulcanus, demir döverken alınlarında tek gözü olan bir sürü kiklop da ona yardım ederdi. O gecesi olmayan güzel krallık sarayında irili ufaklı tanrıların hepsi tam bir mutluluk, rahatlık içerisinde yaşarlardı. Titan Prometheus. Olimpos tepesinde rahat rahat oturmakta olan tanrılar, yeryüzündeki insanların ne sıkıntılar, zorluklar çektiklerini bilirler, görürlerdi. Ama kendi rahat, seçkin yaşayışlarını kaybetmemek için onların haline aldırış etmezlerdi. Halbuki, üstün yaratılışlı gökle yerin çocukları olan titanlar hiç de böyle düşünmüyorlardı. Onlar, tanrı aslından geldikleri için Olimpos'a girebilirler. Ama daha çok yeryüzünde yaşamaktan hoşlanırlardı. Titanların iri yarı dev vücutlarıyla, olağanüstü kuvvetleriyle insanlar arasında üstün bir mevkileri vardı. Tanrıların bütün kuvveti, kudreti kendilerinde bulunmadığı için Olimpos'a geldikleri zaman bir yoksul akraba durumuna düşerlerdi. Belki yeryüzünde yaşamaktan hoşlanmaları da bundan ileri geliyordu. Çoğu titanların Zeus'la araları açıktı. Çünkü baş tanrı babasıyla savaşırken titanların bir kısmı eski kral Kronos'a yardım ederek yeni kral Zeus'a karşı koymuşlardı. Zeus, zaferi elde ettikten sonra bu gibi titanları ağır cezalara çarptırmıştı. Titan Giapet'in oğlu Atlas, ceza olarak gökleri elleri üstünde tutmak zorundaydı. Onun kardeşi Tifeos, yıldırımla öldürülmüş, sonra da Etna yanardağı içine atılmıştı. Başka titanlarsa, Kronos'la birlikte Tartaros uçurumlarına atılmışlardı. Ama geleceği bilen Titan Prometheus, hiçbir cezaya çarptırılmamıştı. Prometheus, öbür Titan kardeşleri gibi, Kronos'a bağlı olmakla beraber, derin ışıklı gözleriyle, geleceği okuyabildiği için bir kenara çekilmiş, savaşa karışmamıştı. Çünkü Kronos-Zeus savaşmasında Zeus'un %100 zafer kazanacağını önceden kestirmişti. Prometheus, Titanların en güzeli, en cömertiydi. Sırım gibi bir vücudu, çocuk teni gibi ince bir teni, parlak bir zekası, şair gibi verimli bir ruhu vardı. Şefkatli, tatlı sesi insanların içine işlerdi. Prometheus'u dinleyenler, acılarını unutur, yoksulluklarını, korkularını o an için duymazlardı. Prometheus'un onları sevdiğini bilirler, bir gün sevimli Titan'ın kendilerine değeri biçilmez bir şey bağışlayacağını düşünerek beklerlerdi. Epimetheus'la Pandora. Prometheus ne kadar kuvvetli, akıllıysa, kardeşi Epimetheus o kadar gevşekti, aptaldı. Epimetheus'un iri mavi gözleri iyi görmediği gibi hafızası da kıttı. Ama iyi kalpli, sade, sevimli bir varlıktı. Prometheus onu çok severdi. Tıpkı bir baba sakat yavrusunu nasıl severse öyle severdi. Yıllar geçti. Epimetheus da büyümüş, delikanlı olmuştu. O da bütün titanlar gibi iri yarı ama kalbi hala bir çocuk kalbi gibi yumuşak, hafızası zayıftı. Dalgın Epimetheus ne tanrılarla ilgilenirdi ne de insanlarla. Yalnız koyun sürüsünü otlatırken hülyalarına dalar, Prometheus'un ona hediye ettiği kavalla güzel havalar çalardı. Prometheus, sevgili kardeşinin hafızası kıt olduğunu bilirdi. Fakat Epimetheus'un insanları, fikirleri, eşyaları unuttuğu halde kuşların ötüşlerini, şakımalarını, seslerini çok mükemmel taklit ettiğini görünce sevgili kardeşi için kaval gibi bir alet icat ederek ona armağan etmişti. Prometheus bir gün gene sevgili kardeşini yoklamaya gitmişti. Uzaktan Epimetheus'un koyun sürüsü içinde oturduğunu görünce "Epimetheus! Epimetheus!" diye çağırdı. Epimetheus, "Beni çağıran kim?" diye sordu. "Seni çağıran benim. Ben. Prometheus." Epimetheus, mavi miyop gözlerini bir noktaya dikip baktıktan sonra yaklaşmakta olan abiyini tanıyabilmişti. "Ah abiciğim, tam zamanında geldin. Koyunları sağmayı şimdi bitirdim. Sana bir maşraba güzel süt vereyim. Yanıma otur bakayım. Bak, kuşlar şu ağaçta şarkı söylüyorlar. İstersen senin hediye ettiğin esrarlı aletle ben de onlara refakat edeyim," dedi. Prometheus düşünceli düşünceli başını sallayarak, "Kardeşciğim, sütünü içemem. Yanında da oturamam. Ne kuşların şarkısını ne de senin çalgını dinleyebilirim. Çünkü çok kederliyim. İnsanların haline pek üzülüyorum." Epimetheus gözlerini açarak, "İnsanların mı?" diye sordu. "İnsanlar da kim? Aldanmıyorsan ben onları ne gördüm ne de haklarında bir şey işittim." Prometheus acı acı gülümsedi. "Ah sevgili kardeşim, sen onları iyi tanırsın. Biraz düşün hele. Hatırlarsın elbette. Onları bin kere görmüşsündür. Onlar hakkında birçok şeyler de bilirsin."
"Evet abiciğim. Şimdi hatırladım. Evet, onlar bizlere benzer. Fakat bizlerden daha küçüktür. Tıpkı orman mahlukları gibi kıllıdırlar. Evet evet, şimdi hatırladım."
"Demek hatırlayabildin. Ama bir şeyi hatırlayamadın. Onların halini, neler çektiklerini hatırlayamadın."
"Neler çektiklerini mi? Peki çektikleri nedir?"
"Onlar aç, susuz, ateşsiz, daima soğuk ve korku içindeler. Çünkü ne evleri var ne de mezarları. Çünkü Zeus onları sevmez. Onları göresi gözü yoktur."
"Ah abiciğim, insanlar böyle korkunç bir haldeler desene. Öyleyse ben böyle mahluklardan uzak durmak isterim. Sen de benim gibi yapsana."
"Ben mi?" diye Prometheus haykırdı. "Hayır, ben bunu yapamam. Asla yapamam. Onları severim. Onlara yardım etmek isterim."
Epimetheus, "Fakat bunu nasıl yapabilirsin?" diye hayretle sordu.
"Nasıl mı yaparım? Onlara konuşmayı, ev yapma sanatını ben öğretmedim mi? Onlara kapanla, tuzakla ormanda hayvan, denizde balık tutmasını gösterdim. Gemi yapıp onları denizler üzerinde gezmeye alıştırdım. Onlara çift sürmesini, ekin ekmesini öğrettim. Şimdi de dokumacılığı, maden eritmesini, dökümünü, silah yapmasını öğretmek istiyorum. Nihayet her erkeğin yanına bir de kadın vereceğim. Böyle insanlar aile rahatlığına kavuşup çocuk sevgisini tadacaklar. Olimpos tanrılarının merhametsizliği yüzünden acı çeken insanlara birçok şeyler öğrettim. Daha da birçok şeyler öğretebilirim. Fakat bir şey, çok lüzumlu bir şey var ki onlara vermek elimde değil. Ne yazık. Asıl buna üzülüyorum. Olimpos'un tepesinde, Vulcanus'un koruduğu, her zaman canlı tuttuğu o sönmez, parlak ateşi bilirsin değil mi?
Epimetheus, kolundaki izi göstererek, "Bilmez olur muyum hiç?" dedi. "Bak, işte hala o ateşin hatırasını kolumda taşıyorum. Bir kere Olimpos'ta ne olduğunu bilmeyerek ateşe dokunmak istemiştim. Bak, kolumu yaktı.
Evet, kardeşciğim, o ateşten.
İnsanlara bir parçacık verebilsen, işte o zaman insanlar saadete kavuşacaklar. Fakat tanrılar o harikulade, parlak, sıcak ateşi çok severler. Kıskanırlar. İnsanların ondan faydalanmasını hiç istemezler.
Ah, Zeus'u zorlayıp da o ateşten birazcık, bir parçacık alabilsen.
Abiciğim, Zeus sana o ateşten vermez. Zeus'tan çekinmelisin. O senden daha güçlü, kuvvetli."
"Evet, orası öyle. Ayrıca Titanlar soyundan olduğum için de diş biliyor bana."
Prometheus biraz düşündükten sonra sözüne devam etti.
"Zeus fırsat kolluyor. Bir gün beni de Atlas ve Tifeos gibi cezalandırmak istiyor. Ama ben kendim için korkmuyorum. İnsanlar için korkuyorum. Onların birçok işlerini hala düzenleyip bitiremedim.
Buna yanıyorum. Sonra bir de senin için korkuyorum kardeşciğim."
"Benim için mi abi?"
"Evet kardeşim. Senin için. Çünkü sen pek dalgınsın. Öyle de hafızan kıt ki bir gün seni aldatırlar diye korkuyorum.
Hadi şimdilik hoşça kal. Dikkat et. Zeus seni aldatmasın. Tanrıların elinden bir şey alma. Hediyelerini bile kabul etme. Olimpos'tan gelen her şeyi reddet kardeşim. Bu sözlerimi unutma sakın."
"Hay hay abiciğim, unutmam. Hep aklımda tutarım."
Prometheus kardeşinden ayrılıp gidince Epimetheus yalnız kaldı. Bir çocuk gibi abinin söylediklerini unutmamak için son sözlerini ezberlemeye başladı. "Olimpos'tan gelen her şeyi reddet. Olimpos'tan gelen her şeyi reddet.
Olimpos'tan gelen her şeyi reddet."
Biteviye tekrarladığı bu sözler zavallı Epimetheus'un uykusunu getirdi. Yavaş yavaş derin bir uykuya daldı. Bir hayli uyuduktan sonra uyandı. Fakat olup bitenleri, her şeyi unutup gitmişti. Koyunları yine eski yerlerinde bir arada otluyorlardı. Epimetheus sazını eline alıp çalmaya başladı. En güzel ezgisini çalarken birden kulak kabarttı. Bülbül sesinden daha tatlı bir ses. Çaldığı ezgiyi tekrarlıyordu. Epimetheus birkaç kere etrafına bakındı. Fakat kimseyi göremeyince hayretle başını salladı. Ama bir anda karşısında ne görse beğenirsiniz. Bir iki adım ilerisinde güzel bir kız durmuş. Kendisine gülümsemiyor mu? Güzel siyah saçlarla çerçeveli başı üzerinde pırıl pırıl parlayan altın bir vazo vardı. Kız güneş gibi güzeldi. Halinden de çok memnun görünüyordu. Epimetheus
Kimsin sen? Kimi arıyorsun böyle?
Diye sordu.
Seni arıyorum. Zeus beni sana gönderdi. Karın olayım diye.
Bu sözleri işitir işitmez, Epimetheus'un yüzü sevinçle gülümsedi. Abinin öğüdünü, her şeyi unutmuş gitmişti. Unutkanlıkta onun eşi yoktu.
Pandora'ya safça, ''Ne güzelsin sen, hoşuma da gidiyorsun.'' dedi. ''Seni gönderdiği için Zeus'a minnettarım. Başındaki vazo da ne güzel. Görünüşüne bakılırsa ağır olsa gerek. Yere koymaz mısın şöyle?'' Pandora, ''Evet, çok ağır.'' diye gülümsedi.
Mermer gibi güzel kollarını kaldırarak başındaki vazoyu Epimetheus'un önüne koydu.
''Bu vazo da senin. Çeyiz getirdim.'' dedi. Epimetheus vazoyu dikkatle gözden geçirdi. Evirip çevirdi.
Vazonun kapağı damgalıydı. Damganın üzerinde de bir canavar tasviri vardı.
''Peki içinde ne var?'' ''Bilmiyorum. Kapalı verdiler. Sana da kapalı olarak vermemi buyurdular.''
Epimetheus, bu kocaman çocuk, biraz düşündükten sonra güzel Pandora'ya
''Açabilir miyim?''
diye sordu.
''Hay hay. Ama bana sorarsan açma daha iyi. Gene sen nasıl dilersen öyle yap.''
''Açacağım. İçinde tanrılar sofrasında içilen tatlı nektar olduğuna inanım var. Vazo senin demedin mi? Ben de açmak istiyorum.'' Sözlerini bitirir bitirmez vazoya iki eliyle sarıldı. Pandora gülümseyerek bir iki adım geriledi, bir ağaca yaslandı. Epimetheus vazoyu dizleri arasına sıkıştırıp kapağını çekti. Kapak açılmadı. Ama Epimetheus tıpkı bir çocuk gibi meraklıydı, inatçıydı. Esrarlı vazoyu dizleri arasına sıkıca aldı. Ellerinin olanca kuvvetiyle kapağını çekmeye başladı. Çekti, çekti. Bir hayli uğraştı, didindi. Yüzü kıpkırmızı kesilmiş, alnında da boncuk boncuk ter taneleri belirmişti. En sonra kapak açıldı. Açılınca da içerisinden siyah, pis kokulu bir duman çıkmaya başladı. Çok geçmeden etrafa yayılıp gün ışığını bile kapladı. Bir yandan da soğuk bir rüzgar çıktı. Duman korkunç uğultularla ovalara yayıldı. Sonra ovalardan dağların tepesine çıktı. Dağları da aştı. Her yanı sardı. Bu kapkara, pis kokulu duman her geçtiği yerde bütün canlılara, bitkilere zarar veriyor, onları acı acı inletiyor, bağırtıyordu. Epimetheus bayılmış yerlere serilmişti. Ayılınca etrafına bakındı. Pandora görünürde yok, ama vazo hala dizleri arasında duruyor, içinden de bir teviye pis kokulu kara duman çıkıyordu. Epimetheus, sade, sessiz bir hayata alışıktı. Bu beklenmedik, şaşılacak olay onu çok sarstı. Hemen hemen çılgına döndürdü. Zavallı delikanlı, Pandora'nın o lanet çeyizini bir yana fırlatıp atarak yerinden çılgın gibi fırladı, sazını, sopasını, sürüsünü bırakıp haykıra haykıra koşmaya başladı. Tıpkı canavarlardan korkup kaçan bir çocuk gibi. Arkasına bile bakmadan koşuyordu. Ovadan tepeye çıkıyor, tepeden dereye iniyor, böyle dere tepe demeden alabildiğine koşuyor, koşuyordu. Saatlerce, günlerce, yıllarca koştu. Bir daha da onu hiç gören olmadı. Ateşin insanlara bağışlanması. Prometheus mağaradan mağaraya koşuyor, insanlara birçok faydalı, lüzumlu şeyler öğretip duruyordu. Bir gün Titan birden farkına vardı ki, kurduğu düzen bozulmaya yüz tutmuştur. Her yanda da tuhaf bir yenilik baş göstermektedir. Birbiri ardınca korkunç acılar, hastalıklar, dünyanın dört bucağını sarmaya başlamıştır. Olimpos tanrıları da zavallı insanların zayıf omuzlarına bu ağır, bu korkunç yükü yüklemekte sanki büyük bir zevk duyuyorlardı. Korkunç hastalıklara tutulanlar durumu Prometheus'a şöyle anlattılar.
İlk önce kapkara, pis kokulu bir duman her yanı, güneş ışığını bile kapladı. Bu pis dumanı koklayanların hepsi de bugüne kadar görülmemiş acılara, ağrılara tutuldular. Sonra bazılarının içleri yanmaya başladı. Zavallılar, acılarını dindirmek için kendilerini nehirlere atı atı veriyorlardı. Bazılarının da başlarına öyle müthiş bir ağrı saplandı ki, yerlere serilip inim inim inliyorlardı. Bu pis kokulu duman, bazılarının vücutlarında dayanılmaz sancılar veren yaralar, çıbanlar açıyordu. Bazıları ise ellerini, kollarını, ayaklarını oynatamaz, kullanamaz bir hale geldiler. İş bu kadarla da kalmadı. Pis kokulu, esrarlı duman kiminin kafasına, kiminin kalbine dokunuyor, onlarda sebepsiz büyük bir korku, lüzumsuz bir kıskançlık, delilik belirtileri doğuruyordu. Zavallı insancıklar o hale geldiler ki hiç yoktan birbirleriyle kavgaya tutuşup boğuşmaya başladılar. Birbirlerinin kanlarını akıttılar. Prometheus işi anladıktan sonra
"Ah melun Zeus, zalim Zeus!" diye haykırdı. "Bu kötülükler, bu acılar, bu hastalıklar şüphe yok yine senden geliyor.
Belki de Epimetheus."
Titan sevgili kardeşini düşünür düşünmez kanatlanmış gibi koşmaya başladı. Çok geçmeden Epimetheus'tan son ayrıldığı yere vardı. Kardeşini aileden sayılan büyük ağacın gölgesinde göremeyince kaygıya düştü. Ağaca yaklaştı. Dört bir yanına bakındı. Epimetheus'un sazını, sopasını yerde buldu. Uzaklarda dağılmış Melian koyunlarını da gördü.
"Epimetheus! Epimetheus!"
diye haykırmaya başladı.
Birden altından yapılmış, boş, kocaman bir vazo gözüne ilişti.
Saldırır gibi koştu.
"Ah melun Zeus!"
diye yumruklarını göklere kaldırarak haykırdı.
"Biliyorum. Bütün bu işlerde senin parmağın var gene. Bu altın vazo da şüphesiz senin aldatıcı hediyelerinden biri."
Bu sözleri söyledikten sonra eğilip vazoyu yakından incelemek istedi.
Bir de ne görsün? Vazonun içerisinden minicik bir kız başını dışarıya çıkarmış, ellerini vazonun kenarına koyup gülümsemiyor mu?
Titan, "Ey güler yüzlü kız, sen kimsin?" diye sordu.
"Ben Ümid'im. Bu vazoda kötülükler vardı. Şimdi yeryüzüne yayıldılar."
"Peki sen ne diye kaldın burada?"
"Çünkü ben Ümid'im. Can çekişen bir kimseyi bile asla bırakmayan Ümit. Son tanrıça Ümit."
Prometheus yine yumruklarını göklere kaldırarak
"Kronos'un melun evladı Zeus!"
diye gürledi.
"Hadi, beni cezalandırmak istiyorsun.
Peki ama ne diye gene bu zavallı insanların üzerine çullanıyorsun? Çektirdiğin bunca acılara karşılık insanlara borçlusun. Ben bunu senden almasını bilirim. Ey Zeus, bil ki her şeyin üstünde bir kader vardır. Bunu asla aklından çıkarma." Prometheus sözlerini bitirdikten sonra büyük acılar içinde yola çıktı. Olimpos Dağı'nın eteğine vardığı zaman akşam olmuş, etrafı karanlıklar sarmaya başlamıştı. Dağın eteğinde toplanmış olan insanlar Prometheus'u görünce etrafını sardılar, ağlıya sızlıya dertlerini anlattılar. Birçokları yaralı bereliydi. Yaralarından ağır pis kokulu kanlar sızıyordu. Bazıları ise öksürükten iki büklüm olmuş, birbirlerine tutunarak ayakta güçlükle durabiliyorlardı. Bazıları da karınlarını elleriyle tutarak keskin sancılar yüzünden zor nefes alıyorlardı. Prometheus onları teselli etti. Onlarla birlikte ağladı. Bu arada gece bütün karanlığıyla, korkunçluğuyla yeryüzünü kaplamıştı. Yırtıcı hayvanlar da iştahla aradıkları canlı etleri yakınlarında sezince ulumaya başladılar. Başka canavarlarsa öleceklerin etlerine konmayı bekliyor, uluyup duruyorlardı. Manzara korkunçtu. Geceyle birlikte buz gibi bir soğuk da yeryüzünü kaplamıştı. Hastalar, sakatlar tir tir titreşip duruyorlardı. O zaman Prometheus etrafına bakındı. ''Ey insan kardeşlerim! Biraz daha sabredin, bekleyin. Sizleri fenalıktan, soğuktan, korkudan kurtaracak şeyi çok geçmeden getirip vereceğim. Biraz sabredin. Sizlere vereceğim bu hediyeyi biliyorum. Zeus bana çok pahalıya mal edecektir. Ama ne olursa olsun, bunu pek sevdiğim insanlara bağışlayacağım. Unutmayın ki Zeus da kaderin buyruğuna boyun eğmemezlik edemez. İnsanlar sevinç, ümit, şükran duygularını bildirmek için hep bir ağızdan ''Prometheus, ne olur, unutma bizi, unutma bizi!'' diye bağırıştılar. Titan onlardan ayrıldıktan sonra ağır ağır Olimpos yamaçlarında tırmanmaya başladı. Elinde vaktiyle Vulcanus'un yapıp ona hediye ettiği içi boş bir sopa vardı. Bu bastona dayanarak yorulmak bilmeden dağa tırmanıyor, ara sıra koyu gözleriyle etrafı süzdükten sonra yine yoluna devam ediyordu. Bir hayli yürüdükten sonra, işte ateşin kızıl ışığı arasından Olimpos Dağı'nın doruğu göründü. Prometheus doruğa yaklaştı. Bütün tanrılar saraylarında uyuyorlardı. Yalnız Vulcanus uyanıktı. Büyük ateşi sönmesin diye bekliyordu. Prometheus yaklaşarak "Vulcanus," dedi. "Bana şu ateşten birazcık verir misin?" Vulcanus ezilip büzüldükten sonra "Prometheus," dedi. "Bu ateşten sana bir parçacık bile verecek olsam, o her şeyi bilen Zeus beni hemen Olimpos'tan baş aşağı atar." Prometheus, "Peki Vulcanus, madem ki vermiyorsun, kalsın," dedi. Sonra elindeki vazoyu göstererek, "Bak Vulcanus, sana ne getirdim. İçinde nefis bir şarap var. Gel, beraber içelim biraz." Vulcanus, "Ne, şarap mı?" diyerek kömür gibi simsiyah gözlerini vazoya dikti. "Çoktandır böyle bir şey içtiğim yoktu. Nektar da midemi bozuyor. Hadi içelim öyleyse, cömert Prometheus." Vazo, Prometheus'un elinden Vulcanus'un eline geçti. Tanrı da içindeki şarabı hemen midesine indiriverdi. Titan, önceden şaraba haşhaş suyu karıştırdığı için Vulcanus içer içmez derin bir uykuya daldı. Prometheus, Vulcanus'un bu halini görünce güldü. Hemen ateşe yaklaşarak bastonunun boş yerine bir parça kor yerleştirip Zeus'un sarayı karşısına geldi. Baş tanrıya meydan okur gibi bir çalımla, "Ey Zeus! Sen uyuyorsun. Ben Prometheus. Senin yasak ettiğin ateşi alıp götürüyorum işte. Uyan ey zevk düşkünü tanrı!" dedikten sonra ışık saçan bastonu elinde sallaya sallaya Olimpos yamaçlarından aşağı koşa koşa inmeye başladı. Dağın eteğinde bekleyen insanlar göklerden inen bu ışığı görünce yine bir yıldız kaymış da yeryüzüne düşüyor sanarak korkuya düştüler. Ama biraz sonra Titan'ın elindeki ateşi gördüler Kaygıları da, korkuları da bir anda siliniverdi. İçleri sevinçle, ümitle doldu. Titan'ın buyruğu üzerine insanlar, kuru ağaç dallarıyla yapraklarını toplayıp bir yere yığdılar. Tam o sırada Olimpos tepesinde Vulcanus'un bakıp koruyamadığı ateş, sanki uykuya dalar gibi yavaş yavaş sönmeye başladı. En sonra Olimpos ışığının gökyüzündeki son kızartısı da kaybolunca, Prometheus elindeki ateşli bastonunu odun yığınına şanla zaferle yaklaştırdı. Kurumuş yapraklar, dallar birden tutuştu. Çok geçmeden bütün yığın alevlerle sarılıp çatır çatır yanmaya başladı. Bu yandan da insanlar boyuna kuru ağaçları toplayarak yanan yığını söndürmemeye çalışıyorlardı. Ateş yığını etrafa o kadar ışık, o kadar sıcaklık saçıyordu ki soğuklar kesildi, geceler aydınlandı.
2.
Zincire vurulan Prometheus. Prometheus susuyor. Yunanistan'dan çok uzaklarda, Şizya çölünde, Vulcanus'un kumandası altında bir sürü yarı çıplak, alnında tek gözü olan kikloplar ağır bir şeyi sürüklemektedirler. Vulcanus arada bir onlara dönerek,
''Hadi, biraz daha gayret, hadi biraz daha kuvvetli çekin!''
diye sesleniyordu. Kikloplar kanter içinde, yorgun, bitkin bir haldeydiler. Gene de omuzlarında yaralar açmış, kanlı izler bırakmış olan halatları kocaman elleriyle sımsıkı tutmuş, çekiyorlardı. Vulcanus bağırıp çağırıyor, onlar da çölün kurumuş otları üzerinde zincirlere bağlanmış olan Prometheus'un kocaman vücudunu güçlükle yavaş yavaş sürüklüyorlardı. Zeus, Titan'ın Vulcanus'u aldatarak Olimpos'tan ateşi çaldığını öğrenince öc almak için bu vazifeyi mahsus Vulcanus'un omuzlarına yükletmişti.
''O köpek Prometheus'u yakala. Kikloplarınla birlikte dünyanın öbür ucuna, Şizya çölüne götür. Orada en yüksek kayalara çivile.''
Zeus bu emri verince Vulcanus yalvarmaya başladı.
''Ama nasıl olur? Prometheus benim eski dostum.'' dedi.
Zeus bu sözlere karşı o müthiş gök gürültüsüyle beraber,
''Emirlerim mutlaka yerine getirilecektir. İşte bu kadar.''
diye kesip atmıştı. Zavallı Vulcanus ister istemez bu işe girişmek zorunda kalmıştı. Bu acayip kafile yavaş yavaş yol alarak çölü geçti. Sonra deniz kenarında yükselen bir dağ vardı. Bir kiklop dağa tırmanıp kayalara halkalı çiviler çaktı. Sonra bu halkalardan aşağıya zincirler sarkıttı. Aşağıdaki kikloplar da bu zincirleri Prometheus'un vücudunu saran zincirlere bağladılar. Bir yanda duran Vulcanus'a
''Her şey hazır!'' diye seslendiler.
Vulcanus gözyaşlarını silerek
''Çekin!''
emrini verdi. Kikloplar aşağıya sarkan zincirin ucundan tutarak var güçleriyle çekmeye başladılar. Prometheus'un vücudu ağır ağır yükseliyordu. Dağın tepesine yaklaşınca kikloplar durdular. Yukarıda duran kikloplar da Titan'ı sımsıkı saran zincirleri iri çivilerle kayalara çaktılar. Bu sırada Vulcanus da dağın tepesine çıktı, Prometheus'a dönerek
"Prometheus," dedi. "Bu haline çok acıyorum. Üstelik aramızda sıkı bir dostluk da var. Ama Zeus'un ne kadar zalim olduğunu sen de bilirsin. Onun emrine boyun eğmezsem bana da ne cezalar verebileceğini tahmin edersin herhalde."
Titan bu sözleri sessizce dinledi, hiçbir şey söylemedi. O anda gökten Zeus'un sesi,
"Vulcanus, duraklamada işine devam et. Ateşi çalan ellerine de birer çivi çaktır," diye gürledi.
Vulcanus bu emri de yerine getirdi. Böylece Prometheus'un etleri çivilerle delinip kayaya çakılınca kanlar akmaya başladı. Prometheus ne çektiği acıları belli ediyor ne de ağzını açıp bir söz söylüyordu. Vulcanus kikloplara "Yeter!" deyince yine Zeus'un sesi gürledi.
"Hayır, yetmez. Cezası bitmedi. Daha ta kalbinin üzerine de kocaman bir çivi çaktır."
Vulcanus yüreği sızlaya sızlaya, iki gözü iki çeşme bu emre de boyun eğerek Prometheus'un o cömert kalbi üzerine bir çivi çaktırttı. Titan'ın iyi kalbinden kanlar fışkırmaya başladı. Prometheus ne haykırıyor ne de inleyip sızlanıyordu. Çektiği acılar yalnız yüzünün sertleşmiş çizgilerinden, derin derin solumasından belli oluyordu. Vulcanus dağdan inmeden önce yine Titan'ın yüzüne baktı. Onun iyilik dolu koyu gözleriyle karşılaşınca Prometheus'un kendisine asla öfkelenmediğini anladı. O anda yine Zeus'un sesi duyuldu.
"Prometheus, seninle konuşan benim. Şu uyuyan tembel tanrı Zeus. Sen ki her şeyi bilirsin. Gücün yeterse bu zincirlerden kurtar kendini bakalım."
Prometheus ağzını açıp bir tek söz söylemedi. Yalnız ağır ağır nefes alıyordu. Deniz Kızları. Zincirlenip çivilendiği kayaların altında dalgaların biteviye uğultusu Prometheus'un yalnızlığına arkadaşlık ediyordu. Bu uğultudan başka hiçbir şey işitilmiyordu ortalıkta. Biraz sonra müthiş acılara dayanamayan Titan, yapayalnız kaldığını da anlayınca ağzını açtı.
"Ey gökler, ey deniz, ey rüzgarlar, ey deniz üzerinde oynayan dalgalar, ey gökte gezen bulutlar, hiç olmazsa sizler acıyın halime. Acılarımı hafifletmeye çalışın. Ben ki bunca iyilik ettim. Bana karşılık da en ağır cezaya çarptırıldım. Sizler bu haksızlığa şahit olun." diye söylendi. Ama ne gökten ne denizden hiçbir cevap gelmedi. Onların yerine iyi kalpli, güzel deniz kızları suların dibindeki saraylarından çıkarak Prometheus'un zincirlenmiş olduğu kayaya yaklaştılar. İçten ah çekerek sözlerine başladılar. "Ey iyi kalpli, cömert Prometheus, senin bu halini görünce pek üzüldük, çok acı duyduk. Zalim Zeus'a lanet ediyoruz. Ey iyi Titan, inan ki insanlar da tanrılar da hep sana acıyorlar. Gel gelelim, Zeus, Olimpos tahtında oturdukça kimse seni savunmaya kalkışamaz. Çünkü herkes ondan korkar. Tanrıların bu zalim hükümdarını tahtından indirip yere serecek biri çıkmayacak mı dersin?"
Prometheus başını sallayarak titrek bir sesle,
"Evet, bir gün gelecek. Zeus da kötü bir duruma düşecek. O zaman kendisini kurtaracak tek bir varlık vardır. O da ben. Eskiden de savaşta Titanlardan ona yardım eden ben olmuştum. Şimdi insanlara iyilik ettim diye beni böyle ağır bir cezaya çarptırdı. Ama Zeus beni bu işkenceden hemen kurtarmazsa bir daha ona asla yardım etmeyeceğim. Ey iyi yürekli deniz kızları, hiç olmazsa sizler beni biraz avutun. Acılarımı dindirmeye, unutturmaya çalışın. Benim çektiğim acıları hiçbir titan çekmemiştir." Prometheus sözlerini bitirince deniz kızları onu eğlendirmek için sular üzerinde güzel güzel dans etmeye başladılar. Prometheus'un gururu. Prometheus
bir titan, yani bir yarı tanrı olduğu için yemek yemeye, uyumaya, dinlenmeye ihtiyacı yoktu. Bu tanrı gücüyle yıllarca, yüzyıllarca kayada zincirlenmiş kalarak yaşayabilirdi. Belki de bu dünyanın sonuna kadar böylece sürüp giderdi. Prometheus'un kayaya zincirlenmiş olduğunu haber alan tanrılar ara sıra onu görmeye gelirlerdi. Onun eski gururlu halini düşünerek zincirlenmiş halini görmeye gelenler de vardı. Titan'la görüşüp anlaştıktan sonra onu Zeus'a bağışlatmak için aracı olmak isteğiyle gelenler de vardı. Prometheus, boyun eğmek, yalvarmak, bağışlanmak istemediği için bu gibi tekliflere, teşebbüslere asla yanaşmıyordu. Haklı olduğunu biliyor, acı çekmeyi boyun eğmeye üstün tutuyordu. Çünkü Prometheus bildiği sırra güveniyordu. Ara sıra bunu yalnızlığını paylaşan deniz kızlarına anlatırdı. Ama hiçbir zaman sırrını uzun uzun açmazdı. Bir gün deniz kızlarına nasılsa
''Zeus'un başına da bir felaket gelecek!''
diye aykırmıştı. Durgun havalarda denizin yüzü bir atlas gibi olunca deniz kızları suların dibinden çıkar, güzel türküler söyleyerek, şen şakrak danslar ederek zincirlenmiş esiri eğlendirmeye çalışırlardı. Böylece günler gelip geçiyordu. Bir gün deniz kızları Prometheus'a
''Bildiğin sırrı Zeus'a açsan seni bu işkenceden kurtarır herhalde. Serbest kalınca da ondan intikamını alabilirsin.'' dediler.
Titan gülümsedi. Çünkü kader kitabında geleceği okumuştu. Biliyordu ki bir titan hiçbir zaman Zeus'tan daha kuvvetli olamaz. Yani tanrılar hükümdarından intikam alamazdı. Prometheus bütün bunları bildiği için kaderin bağışlayacağı fırsatı bekliyordu. Ancak o zaman esirlikten kurtulmak için Zeus'la pazarlığa girişebilirdi. Deniz kızlarına şöyle cevap verdi. Daha sırası gelmedi. Daha zamanı gelmedi. Güzel canavar. Bir gün Prometheus, Zeus'un başka bir kurbanını karşısında buldu. O çok güzel, sarışın bir kızdı. Titan'ın gözleri, hiçbir zaman böyle güzel bir kız, böyle korkunç bir canavar görmemişti. Kızın bir mermer heykel gibi, mükemmel yapılı vücudu, güzel mi güzel bir yüzü, ipek gibi sarışın saçlarla çevrelenmiş güzel başının tepesinde yarım ay biçiminde kocaman iki öküz boynuzu vardı. Bu acayip mahluk büyük bir korkuyla dört bir yanına bakınarak tıpkı dört ayaklı bir hayvan gibi seke seke koşuyordu. Korkudan fal taşı gibi açılmış olan gözleri her tarafı büyük bir kaygıyla süzüyordu. Başına gelecek korkunç şeyleri her an bekler gibi bir hali vardı. Güzel canavar seke seke Prometheus'un çivilenmiş bulunduğu kayalar önüne geldi, denizin kumları üzerinde durup Titan'a baktı. Prometheus tatlı bir sesle
''Ben seni tanıyorum.'' dedi. ''Adın İo'dur. Kral Inaka'nın talihsiz kızısın. Sen de benim gibi Zeus'un kurbanlarından birisin. Sen onun aşk kurbanısın, ben de kin kurbanıyım.''
Deniz kızları hemen sular üzerine çıkarak zavallı İo'nun meraklı hikayesini hayretle dinlemeye başladılar. Zeus, güzel İo'yu seviyordu. Baş tanrının karısı Hera, kıskandığı için kızın başına boynuzlar taktırmış, onu böyle korkunç bir kılığa soktuktan sonra da canavar Argos'u zavallı kızın bekçisi yapmıştı. Yüz gözlü Argos, yüzüne baktığı zaman talihsiz İo tir tir titrerdi. İo'nun haline pek acıyan Tanrı Hermes bir gün Argos'un yanına geliyor. Kavalıyla tatlı nameler çalarak canavarı uyuttuktan sonra kafasını kesiyor, kızı da hapisten kurtarıyor.
o günden beri zavallı Io, her şeyde Argos'un yüzünü gözünü, kesilmiş başından akan kanları görüyor, korkudan hiçbir yerde duramadan boyuna koşup duruyor, bu korkunç halden kurtulmak dileğiyle kendisini bir an önce öldürmesi için Zeus'a yalvarıp yakarıyor. Prometheus, ''Ah zavallı Io'' dedi. ''Hiç olmazsa sen ölümü isteyebilirsin. Ya ben ne yapayım? Senden daha talihsizim. Çünkü yarı tanrıyım. Benim için ölüm yok. Ama bil ki Zeus bize ettiği kötülüklerin cezasını çekecektir. Beni buradan kurtaramazsa tahtından, kudretinden olacaktır.'' Io titreyerek sordu.
''Bu nasıl olabilir?''
Deniz kızları bu soruyu işitince kulak kesildiler. Titan başını salladı. ''Alın yazısı böyle,'' dedi. ''Tanrılar hükümdarı için kader kitabında yazılı bir evlenme var. Zeus bu evlenmeden vazgeçmezse tahtını, kudretini kaybedecektir. Ama bu evlenme hakkındaki bütün bilgileri yalnız birisi biliyor. O da benim. Zeus beni serbest bırakırsa sırrı söylerim. Ben Zeus'a boyun eğip yalvarmam. Beni haksız yere cezalandırdı. Zavallı Io, şunu da bilmelisin ki benim zincirlerimi kırıp kollarımı, ayaklarımı serbest bırakacak olan adam senden türeme bir kahraman olacaktır.'' Prometheus bu sözleri söyledikten sonra sustu. Zeus'un habercisi. O gün Prometheus bu sır üzerinde başka bir şey söylemedi. Zavallı Io da yine korka korka, bakına bakına, seke seke koşup gitti. Deniz kızları hem Prometheus'a hem Io'ya acıdılar, üzüldüler. Birkaç gün sonra birden gökyüzünde kanat sesleri duyuldu. Denizin üzerinden bir gölge geçti. Deniz kızları,
''Zeus'un habercisi Hermes geçti.''
diye fısıldaştılar. Prometheus kederli kederli, ''Kayalara zincirlenmiş olmasaydım,'' dedi. ''Buradan kaçardım. Çünkü o geveze tanrının sesine katlanamam.'' Biraz sonra Hermes, Titan'ın yanındaki kaya üzerine iniverdi. Prometheus, Hermes'i görünce,
''İşte geveze tanrı geldi!''
diye aykırdı.
''Prometheus, her zamanki gibi yine kibirlisin. Zeus seni cezalandırmakla çok iyi etmiş. Ama sen yine dik kapalısın. Gene acı konuşuyorsun. Merak etme, bu defa ben konuşacağım. Kral Inok'un kızına anlattıklarını Zeus duymuş. Kaderin yazdığı evlenmenin ne olduğunu söylemeni emrediyor. Bak ne kadar kısa konuştum.''
Prometheus susuyordu. Gözleriyle kah gökleri, kah denizi süzüyordu. Hermes öfkeli öfkeli,
''Cevap vermek istemiyor musun?''
diye sordu. Titan öfkeli öfkeli, ''Hayır!'' diye cevap verdi.
''Prometheus, demek sen yine eskisi gibi, kibirli, dik kafalı, budalasın. Zeus'un emrine boyun eğmelisin. Biliyorsun, o hem senden daha kuvvetlidir, hem de daha inatçıdır. O sırrı söylemezsen, sana daha neler çektirir, neler?''
Prometheus sert sert cevap verdi.
''Dilediğini yapsın, söylemem. O beni serbest bırakmadıkça hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu teklifimi kabul etmezse beni yıldırımlarıyla yaksın, yok etsin. Ölüme boyun eğerim daha iyi. Zeus kudretlidir. Fakat kader ondan da kudretlidir. Sımsıkı zincirlerle bu kayalara bağlı kaldıkça hiçbir şey söylemeyeceğim.''
Hermes yine direndi. Sonra rica etmeye, daha sonra da yalvarıp yakarmaya başladı. Göz kamaştırıcı vaatlerde bulundu. Fakat iradesi, zincirlendiği kayalardan daha sert olan Prometheus, fikrini değiştirmedi
cevap bile vermek istemedi. Hermes öfkeyle aykırdı.
Son defa olarak seni söylemeye davet ediyorum.
Yoksa acıların çekilmez derecede artacak.
Korkunç bir hal alacaktır.
Söylemeyeceğim. Birden göğün rengi değişiverdi. Siyah bulutlar her yandan büyük bir hızla gelerek gökyüzünü baştan başa kapladı. Kuvvetli rüzgarın korkunç uğultusu, denizin kabaran sularının kayalara çarpması etrafa korku saçıyordu. Zeus'un habercisi havalanıp gözden kayboldu. Müthiş bir yağmur başladı. Arkasından korkunç bir dolu geldi. Sonra siyah bulutlar arasından dört bir yana şimşekler çakmaya, yıldırımlar düşmeye başladı. Birkaç tanesi arka arkaya, Titan'ın bağı olduğu kayaya düştü. Birden dağlar, kayalar, her şey sarsılıp sallandı. Sanki bütün dünya altüst oluyordu. Prometheus ne ürkme ne de korku duyuyordu. Sonra birden dağlar yarıldı. Titan kayalarla birlikte uçurumlara yuvarlanarak ortadan kayboldu. 3. Prometheus'un kurtuluşu. Prometheus'la Kartal. Zeus bütün mahluklara buyururdu. Ona boyun eğmek istemeyen iki kuvvet vardı. Kader. Bir de Prometheus. Bu da baş tanrıyı çok üzüyor, çok düşündürüyordu. Onu tahtından, kudretinden edecek o korkunç evlenme acaba hangisiydi? Bunu etrafındaki bütün tanrılara kaygılı kaygılı sorup duruyordu. Ama hepsinden aldığı cevap birdi. Bunu yalnız kaderle Prometheus bilir. Oysa ki kader konuşmuyor, Prometheus da konuşmak istemiyordu. Kudretlilerin en kudretlisi olan Zeus, Olimpos'ta iç rahatlığını kaybetmiş bir haldeydi. Kendisini iyi o kadar bahtsız, Prometheus'tan daha talihsiz, daha zavallı sayıyordu. Prometheus şimdi yeni zindanına atılmıştı. Zincirlenmiş Titan, yıldırımlarla parçalanan kayalarla birlikte denizin dibine yuvarlanıp gene suyun üzerine çıktıktan sonra arka arkaya saldıran kocaman dalgalarla dövüşe dövüşe karaya çıkabilmişti. Sonra da yüksek Kafkas dağları kayaları üzerine yerleştirilmişti. Titan'ın büyük vücudu yaralar bereler içindeydi. Çıplak vücudu üzerine lapa lapa yağan karlar yaralarını müthiş sızlatıyordu. Soğuktan tir tir titriyordu. Baştan ayağa kadar karlarla kaplanmış, soğuktan buz kesilmişti. Prometheus derin bir ah çekerek, "Ah, nerede o şen şakrak deniz kızları?" dedi. "Melun Zeus, onları da mı bana çok gördü?" Zeus, Titan'a karşı kıyasıya davranmıştı. Onu denizden, deniz kızlarının şen eğlencelerinden etmekle kalmamış, daha da korkunç bir cezaya çarptırmıştı. Kocaman dağ kartalı gelip çevresinde dolaştıktan sonra korkunç çığlıklarla Prometheus'un göğsüne konardı. Titan, zincirlere sımsıkı bağlı olduğundan hiç kımıldayamıyordu. Tek silahı bağırmaktı. Kalpleri parçalayacak kadar acı, korkunç bağırışlarını yeryüzünde insanlar, gökyüzünde tanrılar işittiler. Kartal önce keskin gagasıyla Titan'ın böğrünü parçaladı, yine tüyler ürpertici bir çığlık duyuldu. Bu ses yaralı bir aslan kükremesini andırıyordu. Kartal Titan'ın derisini kopardıktan sonra vahşi bir sevinçle cömert göğsünü gagalamaya koyuldu. Adeleleri, kıkırdakları koparıp aldıktan sonra merhametsiz sivri gagasıyla ciğerlerini bir anda parçalayıp yutmaya başladı. Prometheus, sonsuz acılar ağrılar içinde can çekişiyor, bir yandan da
ölmezlik gücüne lanet ediyordu. Kartal doyduktan sonra yine Titan'ın etrafında birkaç kere dolaşarak kar fırtınası içinde kaybolup gitti. Ama ceza henüz sona ermemişti. Üçüncü günü sabahleyin Kartal yine geldi. İşkence yine başladı. Gene insanlarla tanrılar Titan'ın çığlıklarını duydular, ona acıdılar. Yalnız o kibirli, o amansız Zeus'un kalbi acıma nedir bilmiyor, Prometheus'u kahretmek için bulduğu işkenceden memnun görünüyordu. Titan boyun eğinceye kadar bu cezayı sürdürmeye karar vermişti. Prometheus ise en acı işkencelere katlanıyor, yine de boyun eğmeye yanaşmıyordu. Titanlar ve Yer. Aylar yıllar geçti. Karların biteviye beyazlığıyla Prometheus'un göz nuru azalmış, o da kardeşi Epimetheus gibi uzağa görmez olmuştu. Bir gün zayıf gözleri dağın karlı yamaçlarında sıra sıra dizilmiş kapkara parçaların kımıldadığını fark etti. İlk önce Titan bir mucize olduğunu, karlar arasında kayaların kımıldadığını sandı. Ama kara parçalar yavaş yavaş yaklaşınca kardeşleri Titanları tanıdı. Zeus, Kronos'la yapılan savaş artık geçmişin sislerine karıştığı için yer çocukları Titanların hepsini bağışlamıştı. Titanlar yaklaşınca Prometheus,
"Demek sizi serbest bıraktılar," dedi. "Söyleyin, buraya beni kurtarmaya mı, yoksa çektiğim işkenceleri seyretmeye mi geldiniz?"
Biraz düşündükten sonra da,
"Annemiz yer aşkına, kardeşlerim, yalvarırım size. Kurtarın beni buradan. Bunu yapabilirsiniz."
Dünyayı omuzlarında tutmaktan beli iki büklüm olan Atlas söze başladı.
"Kardeşim, pekala bilirsin ki sana yardım etmek isteriz. Gel gelelim, bir kere cezalandırılmış, hala da vücutlarında o cezaların izlerini taşıyan bizler, Zeus'un sert kararlarını nasıl bozup değiştirebiliriz? Kardeşim, biz yalnız senin çilelerine acıyarak seninle birlikte ağlayabiliriz. Ne olur, bildiğin sırrı Zeus'a söyleyiver. O da senin zincirini çözdürür, cezanı bağışlar."
"Hayır, boyun eğecek olan ben değilim. Zeus'tur."
Titanlar, Prometheus'un bu sözlerini işitince, üzgün üzgün geri döndüler. Yine aylar, yıllar, yüzyıllar geçti. Prometheus, karlı, yalçın Kafkas dağlarının doruğunda o kadar yalnızdı ki, üç günde bir gelip ciğerini parçalayan kartalı bile sevmeye başlamıştı. Acı, korkunç yalnızlığını ona unutturan tek canlı mahluk bu kartaldı. İlkbahar gelmişti. Bütün karlar erimiş, dağ eteğindeki ovalar yine yeşilliklerle bezenmişti. Bir gece Prometheus'un kulağına bir ses geldi. Tatlı, ahenkli, gür bir ses. Prometheus kulak verince her ağaçtan, her kayadan, çevresindeki her şeyden aynı sesin geldiğini fark etti. Titan dikkatle dinleyince bu sesi hemen tanıdı, çok sevindi. Çünkü bu ahenkli güzel ses annesinin sesi, yerin sesiydi. "Prometheus, Prometheus," diye onu çağırıyordu.
"Anne, anne, söyle sevgili anneciğim. Çoktan beri seni bekliyordum anneciğim. Beni arayıp yokladığın için öyle minnettarım ki anneciğim. Prometheus, oğlum, Zeus'la çekişmende aracılık edip seni kurtarmak istiyorum. Zeus seni salıvereceğine söz verirse, bildiğin sırrı söylersin, değil mi oğlum?"
Prometheus hiç cevap vermedi. İçinden hayır demek geldiği halde, annesini kırmamak için kendisini güçlükle tutuyor, susuyordu. Gene annesinin sesi duyuldu.
Prometheus, işitiyor musun oğlum? Sen boyun eğmedikçe kainatın düzeni tamamlanmayacak. Zeus söz verirse sırrını söylersin değil mi oğlum?
Titan yine susuyordu. Çektiği acılar içinde canlanıyor, gördüğü kötülükler, katlandığı çileler, işkenceler bir bir gözü önünden geçiyordu. Düşünüyor, hep susuyordu.
Oğlum, cevabını bekliyorum.
Prometheus üzgün bir sesle cevap verdi. Sen nasıl istersen öyle olsun anneciğim, dedi. Kainatın ahengi için boyun eğmem gerekiyorsa, Zeus beni salıvereceğine and içerse, ben de sırrımı söylerim, anneciğim. İşkencenin sonu. Ertesi sabah güneş doğup gökte yükseldikten sonra kartal yine geldi. Ama Titan'ın göğsüne konmadı. Etrafında birkaç defa dolaştıktan sonra yükseklere havalanıp gözden kayboldu. Biraz sonra Hermes, sevimli yüzlü bir dev adamla birlikte Prometheus'un yanına geldi. Bu dev adam, Io'nun 13. göbekten gelme oğlu olan bir kahramandı. Adı da Herakles'ti. Hermes, "Zeus seni salıvereceğine and içti," diye söze başladı. Sonra Herakles'i göstererek, "Bu genç dev adam da benim bir işaretimle zincirlerini parçalayacaktır. Ama önce sen o kaderin yazdığı evlenmenin sırrını söyleyeceksin. Çünkü Zeus onunla evlenince dünyaya gelecek oğlu kendisinden daha kudretli olur, kudretini, tahtını elinden alır diye korkuyor. Sen yalnız o kadının veya tanrıçanın adını söyle, yeter. Hemen kurtuldun demektir." Prometheus bir an durakladı. Hala çekmekte olduğu acıları düşündü. Ama birden annesi aklına gelince, "Teti, deniz tanrıçası," dedi. Hermes bu adı işitir işitmez, "Herakles, mahpusu incitmeden zincirlerini kopar, parçala," diye emir verdi. Prometheus Hermes'e dönerek, "Bak, bir dileğim var. Yıllarca bağlı kalıp güneşten, fırtınadan solmuş, yıpranmış, bitkin düşmüş olan vücudum burada, kayalarda kalsın. Yalnız ruhum hürriyete kavuşsun. Çünkü ruhum hep hür kalmış, asla köleliğe katlanmamıştır." Hermes cevap vermeden önce başını göklere kaldırdı, Zeus'un dileğini duymak istedi. O anda işitilen bir gök gürültüsü, Titan'ın dileğinin kabul edildiğini bildirdi. Herakles, zincirleri parçalar parçalamaz bir mucize oldu. Prometheus'un vücudu kayalardan inince, eti, kemikleri birbirinden ayrıldı, sonra gene parça parça taşlara, kayalara yapıştı. Onlarla birleşti. Titan'ın ruhuysa şeffaf bir gölge halinde yükselerek uçtu. Güneşe, sonsuzluğa doğru yollandı. Teti ile evlenmeyi tasarlamakta olan Zeus, bu düşüncesinden vazgeçerek rahata kavuştu. Belki bir gün baştan çıkar da bu evlenmeye kapılır korkusuyla, deniz tanrıçası Teti'ye ölümlü Peleos'la evlenmesini emretti. Teti, Peleos'la evlendikten sonra dünyaya kahramanların en büyüğü Aiskilos geldi. Bu kahraman, Troya Harbi'ni kazandıktan sonra öldü. Böylece Zeus'un egemenliği birkaç yüzyıl boyunca tehlikeden kurtulmuştu. Ama kaderin hükmüyle bir gün geldi çattı. Onun imparatorluğu da yıkıldı.
Cömert, iyi yürekli Prometheus'un ruhu ise bugüne bugün yaşıyor. Onunla birlikte de insanların keşifler, faydalı buluşlar ardında koşma isteği de sürüp gidiyor. Medeniyet uğrunda, insanlık uğrunda her icadın, her keşfin, bu yolda gösterilen her fedakarlığın, verilen her kurbanın içinde Prometheus'un ruhu vardır. Canlı, ölümsüz, cömert Titan'ın insanlığa bağışladığı ateş gibi, parlak, eşsiz olan, hep canlı, hep sonsuz kalan ruhu. Son.